Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. 18. söz, 2. nokta. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ehsene külle şeyin halaka. Ayetinin bir sırrını izah eder şöyle ki. Yani Allah yarattığı her şeyi güzel yapmış, güzel yaratmış. Bu ahsene kelimesi güzel yaptığı anlamına geliyor. Külle şeyin her şeyi, halakahu yarattığı her şeyi. Dolayısıyla varlık olarak dışarıda bir şey kalmıyor. Sahih hadiste belirtildiği üzere Allah vardı, Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Allah bu kainatı yaratmayı murad etti. İlk olarak Nur-u Muhammed'i yarattı. O Nur-u Muhammed'i kainatın bir çekirdeği gibi oldu manevi olarak tabiri caizse. Nasıl ki Cenab-ı Hak bir çekirdekten ağacı yaratıyorsa, o Nur-u Muhammed'i dediğimiz kainatın aslı ilk yaratılan, o nurdan Cenab-ı Hak kainatı ve içindekileri yarattı. Ve hala yaratmaya devam ediyor. İşte var olmuş, var olan ve var olacak ne kadar varlıklar varsa tamamı güzel. Gerçekten bu ayet-i kerimenin çok harika bir tefsirini inşallah okuyacağız. Şöyle bir tavsiyemiz oluyor herkese. Ayetlerin izahını mutlaka bir tefsirden az da olsa okuyun. Hadislerin izahını da bir şerhten mutlaka az da olsa okuyun. Çünkü ayetler ve hadisler cevamül kelimdir. Yani az mana ile, az ifade ile çok mana kasteder. Nasıl ki Cenab-ı Hakk'ın kainatta yarattığı cami varlıklar vardır. Bir çekirdeğin ağacı içinde bulundurması gibi. Allah'ın kelamı da ve Allah'ın elçisinin kelamlarında da bu özellikler vardır. Az söz, çok mana. De herkesin anlayacağı şekilde herkese hitap eden ifadelerdir bunlar. Her konumda olan insan mutlaka o ayetten ve hadisten bir mana anlar kendine göre. Ve hepsi de dinimize aykırı olmamak şartıyla mutlaka doğrudur. Allah'ın muradıdır denilebilir. Şimdi bu ayet-i kerimenin her şeyde, hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsn ciheti vardır. Ayet-i kerimenin mealini verdi. Her şeyde, ama biz bazı şeyleri zahiren çirkin görüyoruz. Zahiren zararlıymış gibi görüyoruz. Zahiren sanki şermiş, hayır değilmiş gibi görüyoruz. Zahiren ona cevap verdi. Her şey derken, evet dedi. En çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsn ciheti vardır. Evet, kainattaki her şey, her hadise, sonra bunu olaylara diye de tefsir etti. Yani her şeyi anladık, bir de her olay, her hadise, her vaka. Dolayısıyla Allah'ın hikmeti yani. Cenab-ı Hakk'ın hakim olduğu için, ismi hakimin iktizasıyla, yarattığı, var ettiği her şeyin mutlaka arka tarafında, içinde, altında, üstünde, sağında, solunda o kadar çok hikmetler, o kadar çok maslahatlar, o kadar çok faydalar var ki. Ama insanoğlu onların bir kısmını fark etmekte zorlanabiliyor. Aslında Cenab-ı Hakk'ın bize araştırın, işin arka planını öğrenin demesinin altında melekutuna bakın, iç yüzüne, arka planına bakın anlamındaki melekuta dikkat çekmesi ve bu ayette olduğu gibi Allah yarattığı her şey güzel yaptı ayetlerinde olduğu gibi bunlara bizi teşvik ediyor ve dolayısıyla araştırmamızı ve öğrenmemizi istiyor. Her şeyde, hatta her hadise, kainattaki her şey, her hadise ya bizzat güzeldir, ona hüsnü bizzat denilir veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki ona hüsnü bil gayr denilir. Evet, özetledi. Mesela hayat her şeyiyle güzeldir. Her şeyiyle. Ama ölüm neticesi itibariyle güzeldir. Ahiret alemlerine geçmenin yolu oradan geçiyor. Ölüm zahiren çirkin görünebilir. Toprağın altına giriyor ceset. Toprağın altında o ceset çürüyor. İnsanlardan ayrılıyor. Zahiren bizden ayrılmış, yok olmuş gibi görünüyor. Ama hakikatte Allah'ın başka bir ülkesine gidiyor. Öyleyse ölüm dahi hayat kadar rahmettir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Ellezî halakal mevte vel hayate ayet-i kerimenin tefsirinde. Neden? Orada Allah buyuruyor ki ölümü ve hayatı yaratan Allah. Ölüm de bir yeni yaratılıştır. Aynen hayat gibi. Ama biz hayatın güzelliklerini zahiren görüyoruz. Fakat ölümün güzelliklerini zahiren göremediğimizden Allah bize o da rahmettir diyerek, çünkü yaratılış rahmettir. Hatta dünya hayatının rahmet olmasını hakikatte sağlayan ölümün rahmet olmasıdır. Eğer dünya hayatı olsa ve dünyada şu hayatımız bize verilseydi de ahiret hayatı olmasaydı bu hayat da hayat olmazdı. Demek ki zahiren çirkin görünen ölüm hakikatte dünya hayatının da güzelleşmesine vesile olan harika bir güzelliktir. Ama biz zahire takılıyoruz. Arkadaki ölümün güzelliğini göremiyor. İşte hayat bizzat güzeldir. Herkes görüyor güzelliğini. Ama ölüm neticesi itibariyle güzeldir. Herkes göremiyor. Ama o da güzeldir. Öyleyse ölüm yeni bir yaratılıştır ve güzeldir. Bunu bütün olaylara tatbik edebiliriz. Belki zaman zaman bazı örnekleri yeri geldikçe. Üstadım burada birçok örnek verir. Onların içerisine bazı örnekleri biz de aklımıza gelen olursa paylaşırız. Evet, bir kısım hadiseler var ki, bak bunu azalttı. Bir kısım hadiseler var ki dedi. Demek ki hadiselerin çoğu zahiren de güzel, bizzat güzel. Ama bir kısım hadiseler var ki zahiri çirkin, müşevveştir. Fakat zahiri perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var ez cümle. Buna Kur'an-ı Kerim'den hepimizin tanıdığı, hatırladığı bir örnek verelim. Mesela Hazreti Musa Aleyhisselam ile Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın yolculuklarında yoksullara, miskinlere ait bir gemiye biniyorlar. Geminin sahipleri yoksullar genellikle, fakirler yani. O gemiye binince Hızır Aleyhisselam geminin bazı yerlerini kırıyor, döküyor, çirkinleştiriyor. Zahiren çok çirkin bir olay gibi. Tabi Hızır Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın emriyle bu işleri yaptığı için bu uygulamaları Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın uygulamalarına benzetmişler. Nasıl ki Azrail Aleyhisselam Allah'ın emriyle bir insanın ruhunu alır, o memurdur, aslında ruhu alan Allah'tır. Aynen o şekilde orada Hazreti Hızır Aleyhisselam niye o insanların mallarına zarar veriyor denilmez. Orada doğrudan icraat yapan Allah'tır ama Hızır Aleyhisselam'ın eliyle onu yaptırıyor. Hızır Aleyhisselam'ın yaptığı bu uygulamayı Hazreti Musa Aleyhisselam soruyor. Niye bunu kırdın, döktün diye. Olay bittikten sonra, yolculuklar bittikten sonra başlarına gelen hadiseleri anlatırken diyor ki Hazreti Hızır Aleyhisselam, o gemi yoksullara aitti. Orada zalim bir yönetici vardı. Bu tür gemileri gasp ediyordu. Güzel olduğu için, çekici, hoşuna gittiği için. Allah o yoksulların gemilerini kurtarmak için böyle yaptı. Şimdi zahiren çirkin ama neticesi itibariyle güzel bir hadise. Aslında hastalık mesela bir insana geliyor, zahiren çirkin görünüyor bu hadise, bu olay. Ama hakikatte onun günahlarının kefaretine, başına gelecek daha büyük belaların, musibetlerin def'ine, kim bilir ahirette nice makam ve mevkileri kazanmasına vesile oluyor. Ama sağlık bizzat güzel. Peki bir genç için sağlık mı daha güzel, hastalık mı daha güzel? Nice diyor genç yanıma geldi, hasta gençler, emsallere nispeten daha bir dindar idiler. Hastalığın verdiği o acizliğini hissetmesi, zayıflığını hissetmesi, gençliğin verdiği o taşkınlıklardan kendini koruması cihetiyle onların diyor hastalıklarının gitmesine dua etmek istemiyordum diyor. Bak enteresan. Yani bir gencin başına gelen hastalık mı acaba onun için daha güzel yoksa sağlık mı daha güzel? Buyurun. Zahiren sağlık daha güzel. Ama hakikatta işin iç yüzünde, arka planında hastalık daha güzel. Öyleyse hastalığa çirkin denmez. Rahmettir. Güzeldir. Demek ki her hadise, her olay bu şekilde değerlendirilmeli. O zaman ben şöyle diyorum. Biz belki bazı olayların arka planlarını göremeyebiliriz. Anlamayabiliriz de. Ama şunu diyebiliriz. Ya Rabbi, sen sonsuz hakimi mutlaksın. Bir doktorun hastasını ameliyat etmesine, bakın, ona acı vermesine, ızdırap vermesine, günlerce yatakta yatmasına, hatta bayılmasına, hatta bir de parasını almasına güzel diyoruz. Hasta doktoruna itimat ediyor. Benim doktorum hekimdir diyor. Hikmetli iş yapar. Bana bu ameliyat uygun gördüyse beni bir zarardan kurtarmak içindir. Neticesi itibariyle güzeldir. Doğru. Aynı doktorun hastasına verdiği bal şerbeti bizzat güzeldir. Ama aynı doktorun hastasının bir yerini ameliyat edip kesmesi neticesi itibariyle güzeldir. Buna hiç kimse çirkin diyemez. Şimdi benim böyle bir doktora itimadım olduğu halde acaba neden sonsuz hakimi mutlak olan Allah'ın icraatlarına aynı kalitede hatta daha yüksek seviyede vardır bir hikmeti diyemiyorum? Ha demek ki Allah hakkındaki imanımda zayıflık var. Ne diyecektim? Allah sonsuz hakimdir. Hikmeti sonsuzdur. Hiç abes hiçbir şey yapmaz. Bu olayın arka planını bilmesem de mutlaka bunda sayısız hikmetler, güzellikler vardır demeliyim. Ama sonra fırsat buldukça, imkan buldukça, gücüm yettikçe onun arka tarafına güzellikleri öğrenirim ayrı konu. Ama öğrenemesem de ilk karşılaştığımda böyle demem lazım. Evet. Hatta bir arkadaşımızla konuşurken bu mevzu biraz fazla kafasına takılmıştı onun. Yani dedim bir marangoz eline kütüğü alıyor, kütük onun içini karnını deşiyor. Değil mi? Sağını solunu kırıyor, kolunu bacağını kırıyor tabiri caizse. Kesiyor, deşiyor. Ne diyeceğiz? Kütüğün aleyhine mi bu? Hayır, kütüğü sanat değeri yapmak istiyor ustası. Bir demiri ateşe atıyor demirci. Ateşin içine sokuyor, cayır cayır yakıyor. Bu demirin aleyhine değil. Demirin daha kaliteli bir sanat eseri olması içindir. Değil mi? Mermeri bir ustası caminin en güzel bir yerinde sanat eseri yapmak için eğer sağını solunu kırıyorsa bu onun aleyhine değil faydasına. Bunlar hepsi güzel mi? Hepsi güzel ama zahiren o güzelliği göremiyoruz. Neticesi itibariyle onları biz görüyoruz. İşte bir Müslüman Allah hakkında hüsnü zan edecek. Her hadisede, her şeyde vardır bir hikmeti ben bilmesem de diyecek. Mesela ez cümle. Bahar mevsiminde fırtınalı yağmur örneklere bakın. Sonra çamurlu toprak perdesi altında neler gizli? Nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış. Haydi buyurun. Yağmur yağmayınca ne yapıyoruz? Yağmur duasına çıkıyoruz. Niye? Rahmet çünkü. Ama o rahmet yağarken fırtına, tipi, hatta zaman zaman çamur, arabalar yollarda kalıyor. Bazen insanlar tedbirsizliklerinden dolayı o yağmurlardan zarar görüyorlar. Ama o bahar mevsimindeki o çalkantının altında, baharın sonunda yazın içindeki o güzel meyveler, çiçekler, tatlar, kokular, renkler, sayısız envai çeşit Allah'ın Rezzak isminin tecellilerine muhatap olmak için geliyor onlar. Zahiren bunun güzelliğini göremeyen bir insan, arkasındaki çiçekleri fark edemeyen bir insan, zahiren kötüdür diyebilir ama Allah korusun, sorumlu olur, mesul olur. Çünkü Allah'ın yarattığı şeylere çok önemli. Yaratmada çirkinlik yoktur. Mahza hayırdır yaratmada. Ama insanlar o yaratılan şeyleri yanlış kullanmakla kendilerine şer yaparlar. Onun yaratılması ve var edilmesi şer değildir, kötü değildir, çirkin değildir. Ama insanlar aleyhlerini kullanarak, suistimal ederek, tedbir almayarak zarar görürlerse, mesela şeytanın yaratılması hayırdır. Orijinal bir örnek. Kuba Camisi'nde sohbet ettim, şeytanı anlattım. Şeytanın yaratılması hayırdır. Bazıların kafaları böyle bir kaldırdılar. Ya nasıl yani? Nasıl yani şeytanın yaratılması? Yaratma hayır. Şeytana uymak değil. Mesela ateşin yaratılması bütünüyle hayırdır. Ateşin varlığına hayır demeyecek bir adam çıkar mı? Çıkmaz. Ama ateşe elini sokarsan, hizmetkarın olan o ateşi kombide, ocakta, fırında kullan. Nimet ilahiye. Ama o ateşi elini içine sokarak elini yakarsan, ateşi kendi hakkında kötüye kullanmış olursun. Sen kötülük yapmış olursun. Ateşi yaratan değil, haşa. Demek ki şeytanın yaratılması da hakikat noktayı nazarından insanların imtihanı için, terakki etmeleri için, kaliteli birer varlık olmaları için, tabiri caizse, hani bu karışık halde bulunan madenleri ayırmak için ateşe atıyorlar biliyorsunuz. Rafine ediyorlar onları, tabiri caizse birbirinden ayırıyorlar. Peki kötü bir şey mi bu? Kötü bir şeyse niye yapıyorsun? Şu halde bahar mevsimindeki bütün bu zahiren hoşumuza gitmeyen, bizi rahatsız eden şeylerden eğer bir adam zarar görürse, bahardaki yağan yağmurların haşa, o çamurun haşa rahmet olmadığından değil, insanlar gereken tedbirleri almadıkları için kendi aleyhlerine döndürdüklerinden dolayı sorumlu olurlar. Bu kadar basit. Bizim köyde adam birisi hep böyle tembellik yapan, mallarını da hep en geç zamanda harmanını kaldıran bir adam, meşhurdu, rahmetli oldu. Herkes derdi yani, onun tarlası, onun malı mülkü tarlada kalacak yarın diye. Niye? Kar yağıncaya kadar getirmezse ne olur? Yağmurlar yağar, eğer derenin içerisine mahsullerini doldurursan ne olur? Yağmur gelir, götür. Yağmur senin malına zarar vermek için gelmedi ki. Yağmur yeryüzündeki bütün varlıklara birer nimet olarak gönderiliyor. Sayısız nimetleri var. Olmadığını bir düşünelim, hayat biter. Ama o rahmet olan yağmuru sen suistimal ederek, vazifeni zamanında yapmayarak, hata ederek kendi aleyhinde çevirdin, sen sorumlu olursun. Evet. Ve mesela ikinci bir örnek. Güz mevsiminin haşin tahribatı, hazin firak perdeleri arkasında tecelliyat-ı celaliye-i subhanenin mazharı olan kış hadiselerinin tazikinden ve tazibinden muhafaza etmek için nazdar çiçeklerin dostlar olan nazenin hayvancıkları vazife-i hayattan terhis etmekle beraber o kış perdesi altında nazenin taze, güzel bir bahara yer ihzar etmektir. Allah. Şimdi bir baharın başındaki yağmur, çamurdan örnek verdi. Onun arkasından baharın güzellikleri, yazın güzellikleri geliyor. Sonra arkasından sonbahar geldi. Sonbaharda da o ağaçların yaprakları dökülüyor, etleri soyuluyor, elbiseleri soyuluyor tabiri caizse. Ve o çiçeklerin aşık dostlar olan sinekler, böcekler de terhis ediliyor. Zahiren insanın hoşuna gitmiyor gibi. Ama düşünün, bu kışın şiddetinden ve kışın azabından onları korumak için onların rahim olan Rableri onları terhis ediyor ki şu sinekler şimdi bu kışın ortasında olsaydı ne olurdu? Ya. Demek ki o zahiren onların terhis edilmeleri onlar için birer rahmettir, bir hüsündür, bir güzelliktir. Onların kalmaları onların aleyhinedir, zarardır. her hadise, her olayın böyle birçok farklı örnekleri veriyor burada. Fakat burada orijinal bir ifade kullandı üstadımı. Tecelliyat-ı celaliye dedi. Biliyorsunuz o bahardaki nimetler cemal tecellisi daha görünüyor, daha çok görünüyor. O kışınki hadiseler celal tecellisi daha görünüyor. Mesela Cenab-ı Hakk'ın verdiği sağlık bir nimettir. Cemal tecellisidir. Şükür ister. Değil mi? Ama Cenab-ı Hakk'ın cemal tecellilerine şükredenler azdır. Ne kadar az şükrediyorsunuz diye hem Allah hem Peygamberimiz bizi uyarıyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetler bize bedava verildiği için o nimetlerin kıymetini ve kalitesini fark edemiyor. Mesela sabahleyin güneşin doğmasına şükreden kaç kişimiz var? Ya Rabbi iyi ki bu güneşi, sanki doğması normalmiş. Zaten doğması gerekiyormuş gibi bir algı oluşmuş bizde hatayla. O nimetin hava. Bu havaya ya Rabbi sen bana verdiğin için sana hamdolsun diyen kaç kişimiz var? Ama acıkıyoruz doyduğumuzda şükür aklımıza geliyor. Acıktık ya. Acıktığımız için nimetin farkına vardık. Yiyince teşekkür etmeye ihtiyacı hissettik. Susadık. Nimetin farkına varıyoruz bak. Demek ki susamak da güzel netice itibariyle, acıkmak da güzel netice itibariyle, hasta olmak da güzel netice itibariyle. Böylece ben sağlığın kıymetini anlamış oldum. Bana hastalık, susuzluk, açlık, bela ve musibetler, sıkıntılar acizimi, zaafımı, fakrımı ve ihtiyacımı hissettirdi ki üstadımız bunlara ubudiyetin esasıdır diyor. Kulluğun esası. Bak. Ama ben zahiren tok olmayı nimet olarak görürken aç olmayı nimet olarak fark edemiyorum. O da nimet halbuki. Ama netice itibariyle nimet olanlardandır. İnsanın başına gelen her hadisede, her olayda mutlaka bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Allah-u Ekber. Demek ki Cenab-ı Hak celaliyle, Cellal'in tecellisiyle bahar mevsiminden sonra, yazdan sonra, kışa doğru o nazenin çiçeklerin aşık dostlar olan o şeyleri, sinekleri, tabiri caizse kuşçukları terhis ediyor. Onları kışın şiddetinden ve tazibinden muhafaza ediyor. Fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin, bunlar daha çok toplumsal, birçok insanı ilgilendiren, toplumları ilgilendiren semavi ve arzi belalar, fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin ki günümüzde koronavirüs adıyla çıkan o virüsün nasıl birçok insanı, hatta toplumları, hatta ekonomileri ciddi sıkıntıya soktuğunu biliyoruz değil mi? Peki bu güzel midir? Şimdi okuyalım. Bunlarda bir hakiki hüsn ciheti var mıdır? Elbette vardır. Bediüzzaman Hazretleri 1. Cihan Harbi'nde, yani zahiren gayrimüslimlerin, kafirlerin, Avrupa zalim düşmanlarının ülkemize verdiği zararlar malum. Bu kadar şehit verdirmesi malum. Ekonomik sıkıntılara sokmaları malum. Ama bir de diyor ki arkasında diyor, bu kadar büyük belaların, musibetlerin arkasından milyonlarca evliya çıkardı Allah diyor. Bakın. 40 senede çalışmakla kazanılacak bir velayet makamını yarım saatlik bir askerin nöbette donmasıyla kazanır diyor. O askere sorsan ki, kabir hayatına gitti ya, yarım saat orada soğuk çekti ve orada dondu. Hani malum 1. Can Harbi'nde 10 binlerce askerimiz böyle donarak şehit olmuş. Ona da bir atıf var burada tabiri caizse. Ona sorsan, o hakiki makamı gördükten sonra ne diyecek? Ya çok az bir zahmetle çok büyük bir mükafat kazandım. Yani o askerin çektiği zahiri sıkıntı zahiren çirkin. Ama hakikatta bir hüsn ciheti var ki ona velayet makamı kazandırıyor. Vefat eder etmez bütün günahları bağışlanmakla beraber belki yüzlerce insana şefaat etme hakkı tanınıyor. Ya. bütün hadiselerin arka planlarını böyle görmek gerekiyor. Şimdi mesela veba, zelzele, veba gibi hadiselerin perdeler altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır. Tohumlar gibi. Benzetme o kadar harika ki. Enfes gerçekten. Hakikate çok uyumlu bir örnek. Yani belli ki bu hakikatleri açıklamak için Allah ikram etmiş. Keramet seviyesinde bir izah söz konusu. Harika yani. Mesela çekirdeğe benzetmesi. Peygamberimiz ne buyurmuş? Dünya ahiretin tarlasıdır. Evet. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyada insan bir misafirdir. Ahiret azığını kazanmak üzere gönderilmiş bir talebedir, bir öğrencidir, bir askerdir. Öyleyse fırtına, zelzele, veba gibi olayların arkasında insanlar acizliklerini, zayıflıklarını geçtik. Ubudiyetin hakikatini Allah ulaştırdı. İki, onların telef olan canlarını Cenab-ı Hak şehit, zayi olan mallarını onlar hakkında sadaka saymak suretiyle onlar hakkında ebedi alemlerine intikal ettiriyor o fani mallarını. Rahmet mi? Hem de nasıl? Peygamberimiz Aleyhisselam buyurmuş. Taun. O günün zamanında taun deniyordu. Veba gibi, koronavirüs gibi salgın hastalıklar için kullanılan bir ifadedir. Salgın hastalıklar müminler için bir rahmettir. O hastalıktan dolayı vefat ederse şehit olur. Bir gün Van'a gitmiştim. Bu depremden hemen sonra dedi Murat abi. Orada deprem vesilesiyle depremzedeleri korumakla görevli bir polis arkadaşımızı, bir kardeşimizi PKK'cılar şikayet etmişler ya da haber vermişler. Gelmişler orada teröristleri öldürtmüşler. O şehit kardeşimiz, o kardeşim şehit olmuş. Biz de onun şehit olduğu yere yakın bir yerde bir bulunmamız gerekiyordu. Şurada diye de gösterdiler. Şurada şehit olmuş diye. Tabii üzülüyorlar. Üzülmek elbette hakkımız yani. Üzüleceğiz tabii. Ama bu şehadetin bir de arka planına bakmak lazım. Zahiren yapılan işlem çirkindir. Onu öldürenler adam öldürmüşlerdir. Terör estirdikleri için fesat çıkarmışlardır. Dünyada ya da ahirette mutlaka cezalarını göreceklerdir. Bu onları ilgilendiren kısım. Resmi olarak tedbir alınması gerekiyor. Bu da onları ilgilendiren kısım. Bir de gelelim şehit noktasından meseleye. Şimdi bu kardeşimizin şehitlik olarak, şehit olarak kazandığı manevi makamı yok mu sayalım? Kardeşimiz adına üzülmeyelim. O zaten rütbesini aldı gitti. O zaman aklıma geldi. Belki 100 kere okuduğum bir ayet-i kerimeyi böyle düşünmemiştim. Allah buyuruyor ki Uhud Savaşı'ndan sonra inen ayetlerde Allah sizlerden şehitler edinmek istiyor. Ayet kardeşim bu. Uhud Savaşı'ndan sonra olmuş inmiş bir ayet. Ya olayın zahiri perde arkasında aynanın tepesinde şöyle oldu da böyle oldu da tamam bu bir hadise bu bir olay. İşin o tarafını tamam tarih olarak biliyoruz. Ama bizim arka tarafında da bir rahmet var, bir hüsn ciheti var. Allah sizlerden şehitler edinmek istiyor. Aman ya Rabbi. Subhanallah. Yani bu zelzele, fırtına, veba gibi olayın arkasında öyle diyor, manevi çiçeklerin inkişafı vardır ki, Allahu Ekber, tohumlar gibi neşvi nemasız kalan birçok istidat çekirdekleri zahiri çirkin görünen hadiseler yüzünden sümbüllenip güzelleşir. Güya umum inkılaplar ve külli tahavvüller birer manevi yağmurdurlar. Niye çekirdeklere benzetti? Diyelim ki bir hurma çekirdeği. Elinize alın, ezemezsiniz. Ağzınıza atın, dişinizi kırar. Onu kırmaya kalkarsanız. O kadar sert, katı. Ama onun içerisine Allah potansiyel bir özellik koymuş. İstidat, müstahit dediğimiz onun içerisine Cenab-ı Hak cami ismiyle bir hurma ağacını koymuş. Bu çekirdeğin ambardan alınıp toprağın altına gömülmesi gerekiyor. Zahiren toprağın altına gömmek çirkindir. Bilmeyen, bu hakikati bilmeyen birisine kardeşim niye çekirdeği toprağa gömüyorsun, öldürüyorsun? Toprağa gömmek bir ölüm. Bir müddet sonra içi böyle ciğeri parçalanacak. Bir kez daha ölecek ama ondan bir ağaç çıkacak. Demek ki Cenab-ı Hak kudretiyle ve rahmetiyle toprağın altına gömdüğümüz o çekirdeklerin içindeki güzellikleri ağaç olarak ortaya çıkardığı gibi yapraklarıyla, çiçekleriyle, tatlarıyla, kokularıyla, renkleriyle envai çeşit akla gelmeyecek kadar mükemmellikleri çıkarması nasılsa diyor, Allah'ın yarattığı her bir hadisenin zahiren çirkin görünenleri de aslında o çekirdeklerin toprağa atılması gibidir. O insanda bulunan potansiyel özelliklerin ortaya çıkmasını sağlamak içindir. Herkesin konumuna göre. Herkesin durumuna göre. Mesela Allah'a iltica etmek her hadisede, Allah'tan yardım istemek her insanın potansiyelinde var. Ama ihmal ediyor, gaflet ediyor. Hatta bazen aklına gelmiyor. Ama bir musibet gönderiyor. Herkes Allah'a iltica ediyor. Demek ki o insanlarda, bizlerde bulunan özelliklerin ortaya çıkmasına bir vesile oluyor ve güzel oluyor. Evet. Sübhanallah. Fakat insan hem zahirperest hem hodgam. Kardeşlerim, bu iki kelimeyi aklımızda tutalım. Bir, zahirperest. Hep dış görünüşe bakarak hüküm veriyor. Ama arabaya gitti, araba almaya gittiği zaman arabanın boyasına bakarak karar vermiyor. Şanzımanını bir gösterelim diyor. Ne oldu beyefendi? Allah'ın kainatta yarattığı olaylara bakarken hep dış görünüşe bakarak karar veriyordun. İş arabaya gelince ne oldu? Motorunu bir gösterelim diyorsun. Bakalım bu kaza yapmış mı, kaportaya gösterelim, ne oldu? Boya kurtarmadı mı? Kurtarmadı. Bak, aslında insanda bu güzellik var. Özellik de var. Ama işine gelince kullanıyor, işine gelmeyince. Onun için zahirperest. Olayların dış yüzüne bakar. İki, hodgam. Kendi menfaati olarak olaydı. Benim menfaatime varsa iyidir. Bana menfaati yoksa kötüdür. Ama bütün varlıklar senin menfaat için yaratılmıyor ki. Öyle mi? Allah Allah. Ne diyor? Hodgamlık cihetiyle zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. Zahire bakıyor, çirkinlikle hükmediyor. Sabahleyin çocuğu erkenden kaldırıp soğukta okula göndermek zahiren çirkin. Çocuğa sorsan annesi babası ona kötülük yapıyor. Okula gidip okulda sınıfta oturmak, hocayı dinlemek, öğretmeni dinlemek, imtihana çalışmak zahiren çirkin. Ama bunlar biz yavrularımıza zorla yaptırıyoruz. İstemeseler de. Niye? Çünkü biliyoruz ki çocukların faydası. Peki aynı insan sahibi olan Allah'ın kendisi hakkında yaptığı zorluklara niye aynı şekilde bakmıyor? Kendi çocukları yaparken güya hikmetli beyefendi, çok faydalı çocuk için şeyler yapıyor. Ama Allah kendisi hakkında yapınca güya hikmetsiz oluyor. İfade edelim değil mi? Kendisine bakarak olayı zahiren ve menfaati noktasından bakarak meseleye karar veriyor. Aman, dikkatli olmak lazım. Allah muhafaza. Halbuki hodganlık cihetiyle yalnız kendine bakan neticeyle muhakeme ederek şer olduğuna hükmeder. Halbuki eşyanın insana ait gayesi bir ise saniyenin esmasına ait binlerdir. Mesela kudret-i fatıranın büyük nimetlerin, büyük mucizelerinde olan dikenli otları ve ağaçları. Geçen gün kardeşimiz karları temizleyeyim diye böyle elini atmış, hop gülün dikeni, parmağını kanatmış, abdeste vardı herhalde, abdeste gitmiş. Şimdi o kardeşimizin niye burada dikenleri var demedi. Çünkü biliyor meselenin arka planını. Yani bu dikenli otların, evet, hem de mucize diyor bunlara. Allah'ın mucizeleri olan dikenli otların ve ağaçlar, dikenli otları ve ağaçların muzır, manasız telak eder, haşa. Sanki hem zararlı, bize zarar veriyor diye düşünür, hem de hikmetsiz zanneder, manasız zanneder. Halbuki onlar otların ve ağaçların mücehhez kahramanlarıdırlar. Mücehhez kahramanlar. Yani onların silahları, onların zırhları, onları koruyan birer kale gibi yani. O varlıkları Cenab-ı Hak onlarla muhafaza ediyor, koruyor yani. Demek ki her bir şeyin mutlaka bir hüsn ciheti var. Bir örnek daha. Mesela atmaca kuşunun, atmaca kuşu serçelere tasliti zahiren rahmete uygun gelmez. Halbuki serçe kuşunun istidadı o taslit ile inkişaf eder. Çok enfes bir örnek kardeşlerim. Bakın, serçe kuşunu Allah potansiyel olarak verdiği güzellikleri, özellikleri, kabiliyetleri, maharetleri göstermesi için ona bir şey musallat ediyor. Nedir o? Atmaca. Bu atmaca kuşunun serçeye musallat olması serçenin aleyhine değil, faydasına. Ama gel sen bunu serçeye anlat. Demek ki Allah-u Teala bu dünyada eğer bize bir şeyi musallat ettiyse bizdeki potansiyel özelliklerin ortaya çıkması içindir. Hatta bazen gayrimüslimleri, düşmanları, şeytanı, nefsimizi bu anlamda musallat etmesi de bizdeki bulunan kulluk şuurunun bilincinin zayıflık, acizlik, fakirlik ve muhtaçlığın kime karşı? Allah'a karşı olan ihtiyacımızı hissetmemiz içindir. Bir örnekle bitiriyorum. Son örnek. Mesela, halbuki serçe kuşunun istidadı o taslit ile inkişaf eder. Mesela karı, o rahmet, beyaz rahmet olan kar, Allah'ın her bir karı yaratması, kar tanesi mucizedir. Hiçbir kar tanesinin özelliği diğer kar tanelerine benzemiyormuş. Ne gibi? Örnekleri var, şaşırıyoruz bazen. Bendeki genetik gelmiş, gelen ve gelecek hiçbir insanın genetiğine benzemiyor. Benim göz rengim, benim elimdeki iz, Allah-u Teala sonsuz kudretiyle onun açısından baktığımızda gayet kolaydır. Çünkü kudret sonsuz ve zatiye ve tecezzi etmez. Detaya girmeyelim. Bu kadar sonsuz ve zati olan kudrete bir dünya kadar kar yaratmakla karlar kadar dünyalar yaratmak arasında fark yok. Şimdi bu kadar rahmet olan bir şeye bazıları evet karı pek baridane yani çok soğuk iki ve tatsız telakki eder. İki özelliğini dikkate sundu. Bir soğuk rahatsız ediyor diye insanlar şikayet ediyorlar. İki bir de şeker renginde ama tadı yok. Tatsız. Biz onun için Konya'da kar yağdığında pekmezle karıştırır yeriz. Azar azar böyle. O da ayrı bir nimettir. Şimdi bazıları böyle telakki ediyor. Halbuki ne diyorlar? Allah muhafaza. Bakın, öyle bir imtihan ki bir kar yağdı. Allah karı göndermeden önce insanlara bazı işaretler haber verir. Tedbirlerinizi alın, kar göndereceğim. Bu sefer bol göndereceğim. Haberiniz olsun diye. Değişik yollarla bize iletişim kanalları da tabiri caizse ilham ile karın gönderilmesinin alametlerini bize haber veriyor ve tedbirinizi alın diyor. Şimdi gerek yöneticiler gerek araç sahipleri lastiklerini yaz lastiğiyle çıkıyor. Kış lastiğini takmıyor. Zinciri yok. Yöneticiler ihmalkar olmuş olabilirler. İnsanların sorumluluk olanların gafletinden dolayı kardan bazıları zarar gördü diye karın yağmasına haşa kabus, kara kış gibi ifadeler söylenir mi ya? Hani sohbetin başında ifade etmiştik. Bir adam ateşin yaratılmasındaki rahmet yönünü görmeyerek ateşe elini soksa bu ateş yaratılmazsaydı demeye hakkı var mı? Tembelliğinden dolayı sel gelse derenin içerisinde yapılmış evini alsa götürse, derenin içerisinde ev yaptığı için zarar gördüğünden dolayı rahmetin var olmasına rahmet değildir diyebilir mi? Ne hakkımız var buna? Kar gibi Cenab-ı Hakk'ın kudret mucizelerinden olan bu harika sanat eserini, içiyle dışıyla, altıyla üstüne nimet olan bu güzelliği rahmet olarak göremeyip, beyaz rahmet olarak göremeyip de farklı değerlendiren bir Müslüman, yazık değil mi? Bir Müslümana yakışır mı? Onun için üstadımız bunun da hüsnün cihetine dikkat çekmek için karı pek baridane ve tatsız telakki eder. Evet, pek baridane ve tatsız telakki ederler. Halbuki o barit tatsız perdesi altında o kadar hararetli, sıcak, baridin zıttı ve hekayeler ve öyle şeker gibi tatlı neticeler vardır ki tarif edilmez. Bunlarla ilgili birkaç makale okumuştum karın faydalarıyla ilgili. Mesela deniyor ki yağmur rahmettir elbette. Ama yağdığı zaman toprağa emmesi çok azdır. %10, %20, %30 duruma göre toprağın düz ve meyilli olmasına göre değişiyor. Ama kar damlama sistemi gibi olduğundan tabiri caizse, nasıl ki ağaçların altına bitkilere şu anda damlama sistemi döşüyorlar. Damla damla ve hiç sağa sola gitmeden hepsi o bitkinin dibine döküldüğü gibi. Bak insanlar bunu yeni gördüler, yeni buldular. Ama Allah o kar rahmetiyle hem yeraltı kanallarını hem toprağın 3 ay, 4 ay, 5 ay lazım olan gıdasını, suyunu depolayarak bizim için sonsuz rahmettir o ya. Onun için ne olursa olsun her hadisede, her şeyde mutlaka bir hüsnü ciheti vardır diyeceğiz. Eğer insanlar bir zarar gördüyse onlar ihmalkarlığındandır, hatalarından ve kusurlarından kaynaklanıyor diyeceğiz. Eğer bunlardan bir şikayet söz konusu olacaksa onları Allah'a şikayet edeceğiz. Haşa. Allah'ı insanlara değil. Bu hataya düşmeyelim. Cenab-ı Hak bizi istikametten ayırmasın. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.